Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 17 Ağustos 2024 tarihinde Küçükçamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, sohbetimde bereket olması için, rahmet tecellileri olması için üç ihlas bir Fatiha okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu, tayyibelerine, ehl-i beyt-i eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i zâmın, sâdât-ı kirâm-ı zarâtına, cümle geçmişlerimiz ruhu şerîf, hâsseten Gazze şehitlerine, bütün İslam dünyasının selâmetine, bugün düğününü icra ettiğimiz evlatlarımızın ve cümle evlatlarımızın dünya ve ahiret saadeti için bir Fatiha-i Şerif, üç ihlas, Allah'ım söyle. Üç ayet okundu. Nur Suresi'nin 30. ayeti okundu. Orada bekârlara, imkânı olmayanlara evlendirmeye teşvik olarak Cenâb-ı Hakk'ın bir Müslümanlar üzerine bir mesuliyeti var. Velhâsıl mümin mahallesinde ve yakınında evlenmeye elverişli olmuş olan kişileri evlendirmesi icap eder. Zaten sohbette bahsedeceğiz. Bunun için vakıflar kuruldu zamanında. Birçok mümin kardeşler bu işe vesile oldu. Bundan sonra inşallah o da devam eder. Sadece onun şartları var. Sohbette inşallah onu izah etmeye çalışacağız. İkinci Furkan Suresi 74. ayetinde bu nasıl bir huzurlu bir toplum olacak? Zevç ve zevce nasıl olacak? Kurret-i ayun göz nuru olacak. Yetişen nesiller göz nuru olacak. Ve cehennemin müstakini imama bir takva üzere bir toplum olacak. Demek ki bir mümin hem takva sahibi olacak hem de teşvik edecek. Üçüncü olarak da bir aile saadeti nasıl olacak? Onun üzerine Rum Suresi 20. ayet okundu. Bu aile saadeti nasıl temin edilecek? İnşallah bunları sohbetimizde izah etmeye Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla gayret ederiz inşallah. Rabbimiz vahdaniyeti, tekliği kendisine münhasır kıldı. Zatına mahsus kıldı. Bütün varlıkları çift olarak halketti ve birbirini tamamlayıcı mahiyette. Yani yarımlar birbirini tamamlıyor. O şekilde Cenab-ı Hak halketti. Ayet-i kerimede biz her şeyi çift çift yarattık. Onu ibret ve öğüt alırsınız diye. İnsanlar, cinler, hayvanlar, bitkiler hep çift. Erkek dişi olarak yaratıldı. Fiziki âlemde de öyle. Eksi ve artı var. Yani eksi artıya akacak, ışık yanacak. Dolayısıyla hiçbir varlık ben tekim diyemez. Yani insan aczini bilecek. Teklik Allah'a ait. Allah ehaddir. Yani tektir. Cenab-ı Hak tek olduğunu bildiriyor. Kulhu vallahu ehad. İnsan da aczini bilecek. İnsan sonra bilir. İnsan mazide, manibat hiçbir şey değil. İnsan diye bir şey yoktu. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bir insan olarak yaratıldık. Adem Aleyhisselam yaratıldı tek. Cenab-ı Hak bütün nimetler varken fakat eşe ihtiyacı var. Ya Rabbi bir eş buyurdu. Bir zevce buyurdu. Adem Aleyhisselam'ın bünyesinden bir Havva yaratıldı. Havva Aleyhisselam o esnada uyumaktaydı. Uyanıp yanında bir filiz gibi Havva'yı görünce kalbi ona aktı, elini uzattı. Melekler o esnada ya Adem dokunma ona dedi. Henüz senin nikahın kıyılmadı dedi. Sonra Adem Aleyhisselam'la Havva var nikahları kıyıldı. Mehrin şartı olardı. Üç sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirildi. Böyle ilk nikah bu cihaz sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat ve feyiz ve ruhaniyetini kazandı ilk nikah. Ve bu Adem'in bünyesinden Havva yaratıldı. Onun için baktığımız zaman bu sevgiye ailede külden cüze, cüzden külle bir akım halindedir evlilikte. Okunan Nur Suresi'ndeki ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Aranızda bekarları, müstahdemleri, cariyeleri, elbeş olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onu zenginleştirir. Allah'ın lütfu geniştir. Demek ki biz böyle bir ecre nail olacağız. Tabi burada psikolojik ve ruhi rahatsızlık gibi evlenmeye mani olan bir durumu olmayan bekarları evlendirmek önce anne babanın sonra toplumun vazifesidir. Evlatlarımız huzura kavuşacak, evlilikle zamanın musibetlerinden korunmuş olacak. Yine Efendimiz buyuruyor, en faziletli teşvik edilen amellerden biri de evlilik hususunda iki kişiye aracı ve yardımcı olmaktır. Muhyiddin Arabi Hazretleri de en üstün sadaka-i cariye evliliğe vesile olabilmektir. Sonra onların neslinden gelen kimsenin yaptıkları her iyilikten vesile olarak vesile olduğu için evlenmeye onlardan ecirler gelir. Yine buyuruldu, imkân olduğu halde evliliği geciktirmek şerr-i kapı aralamaktır. Ya daha zamanı var vesaire geciktirmek bu yanlış yola gitmesine vesile olur. Yine buyuruyor, evliliği zorlaştırmak da fitne kapısını aralamaktır. Onun için bugün maalesef bu zorlaştırmalar var. O da doğru değil. Ecdadımız Osmanlı'da evlilik kolaylaştırmak için yetim kızları ceyiz hazırlama vakfı kuruldu. Mesela Kösem Sultan'ın böyle bir vakfı vardı. Mahallede bu yetimlerin ve yoksul kızların yardımcısı oluyordu. O da üzerimize bir vecibe, vacip. Muhterem babam Musa Efendi gençlere evlenme ayrı bir ehemmiyet verirdi. Her sene ne kadar evlenecek çift varsa vakfımızda merasimler yapılırdı. Bahçesine yemekler verilirdi. Fakat bu güzel bu örfün devam etmesi inşallah hayırlı olur. Çünkü bugün toplum bir bunalım içinde. Maalesef aileler çöküntüye doğru gidiyor. Bu şekilde Müslümanların da salih amele gayret etmeleri lazım. Mevlana Hazretleri evde küfür, denklik ne derece mühim olduğunu şöyle ifade ediyor. Zevç, zevcelerin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabı çiftlerine birine bak, ayakkabının bir ayağına dar geliyorsa ikincisi bir işe yaramaz. Yani kendini giymeye zorlarsan seni topal eder. Milletler aile yapısıyla büyür. Aile çürürse toplum da cemiyet hayatiyetini kaybeder. Milletimizi harple, darple dize getiremeyenler kaleyi içinden çökertmeye çalışır. Bunun için günümüzde aile müessesesine ciddi saldırılar var. Avrupa'dan ithal müşterek beraberlikler başladı. Ailenin temeline dinamit konulmaya çalışılıyor. Aile iptal damgası, aileyi oradan kaldırmaya çalışılıyor. İslam fıtratına aykırı şekilde erkek erkeğe, kadın kadına ilişki normalleştirme isteniyor. Eşcinsellik evlilik toplumuna dayatılmaya çalışıyor. Bu işte sessiz kalmak ağır bir mesuliyettir. Ve Lut kavmi buna bir misaldir. Bu ahlaksızlığa Lut aleyhisselamın karısı sessiz kaldı. Hatta teşvik eder gibi oldu. Ağır bir ayet geldi. Ankebût Sûresi 30. ayet. Elçilerimiz onu helak ve azap melekleri Lut'a gelince Lut onlar karşısında tasalandı. Onları korumak için ne yapacağını bilemedi. Cenab-ı Hak korkma, tasallanma dedi. Şimdi biz seni de aileni kurtaracağız buradan. Büyük bir felaket gelecek, altı üstüne gelecek Sodom Gomorra'nın. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız azapta kalacakların bundan karın müstesna. Karını da azap içinde bırakacağız. Çünkü o ne yaptı? Sessiz kaldı. Hatta teşvik eden durumda kaldı bu ahlaksızları. Ahlaksızlar da dost oldu. Ve tarihte bunu görüyoruz. Hâlâ ibret Sodom Gomorra, İtalya'da Pompei, onlara inen azabın bize numunelerini Cenâb-ı Hak bildiriyor. Üzerinde taşlanmış insanlar. Tabii bunu gezenler orada nasıl bir ilahi intikam tecelli etti iffetsizlere. Tabii bunlar dinle alakası olmayanlar, turistler de işte yanardağ infilaket, oradan gelen lavlarla bunlar taşlandı gibi görüyor. İşin manevi tarafı görülmüyor. Aileyi korumak, güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülür, din ve vatan da zaafa uğrar. Bütün mahlukat bir nesil yetiştirmek üzere bu hayat tanzim edilmiştir. Cenâb-ın tanzimi öyle. Her bir canlı nesil endişesini hisseder. Bir kedi yavrularını altından alamazsın. Bir köpek alamazsın yavrularını. Cenâb-ı Hak öyle o hissiyatla onları büyütür. Dört ayağı üzerine bastıktan sonra serbest bırakır. Fakat insan onun maddi ve maneviyatıyla yetiştirmesi lazım. Hatta Necip Fazıl'ın nesil endişelerinden mahrumiyetin acı manzarasını şu teşbihle bildiriyor. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Odun nasıl yanmaya mahkumdur? Kendisini de yakar, evladını, ailesini de yakar. Ancak bir müminin nesil endişesi evlatlarının İslam şahsiyeti karakterine miras bırakmaya vazifelidir. Zira nesilden seyyi cahili olacak. Çünkü evlat da kıyamette davacı olacak. Babam beni ihmal etti, ben de böyle oldum diyecek. Demek ki anne babaya emanet, ufak yaştan beri anne babanın onu İslam fıtratı üzerine yetiştirmesi lazım. Yani bir müminin vazifesi Cenab-ı Hak kul olacak örnek bir nesil yetiştirmesi zorunlu. Yani mal mirasından ziyade insan mirası bırakılmaktır. Hep peygamberlerin, evli Allah'ın arkadan bıraktığı insan mirasıdır. Karakter ve şahsiyet mirasıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemimiz Darül Bakâ'ya intikal ettiği gün Ayşe Vâlidemiz anlatıyor. Efendimizin namaz kılacak takati yoktu. Babam Ebu Bekir'e işaret etti. Babam Ebu Bekir radıyallahu anh mihraba girdi, namazı kıldırdı. Efendimiz de perde arasından seyretti vefat ettiği gün. Demek ki en mühim vazifemiz arkamızdan hayırlı, bereketli bir nesil yetiştirmek. Tabi bu evlatlarımıza hem ahiret mirası bırakmamız lazım. Tabi dünya mirasında ihmal etmemiz, Allah'ın verdiği hukuka da dikkat etmemiz lazım. Ve bu maalesef bugün birçok beldelerde, Anadolu'muzda maalesef mirasa dikkat edilmiyor. Güçlü olan gücünü alıyor. Ne oluyor bu zaman? Bir haram lokma giriyor. Haram lokma ne o? Huzur geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın burada Nisa Suresi 14. ayette kim Allah ve peygamberine karşı isyan eder, Allah'ın koyduğu kanuna isyan eder ve sınırını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için manevi mirasına dikkat edeceğiz, maddi mirasına dikkat edeceğiz. Haram lokma girmeyecek. Kul hakkı girmeyecek. Evlilik hayatı bir tefekkür vesilesi. Evlat bizleri derin bir tefekküre davet ediyor. Çünkü milyonlarca kişi içinden iki kişinin kaderi birleşiyor. Çok ibretli. Bir hayat arkadaşlığı başlıyor. Kurdukları yeni bir yuva, kendine ayrıldıkları anne baba ocağından daha sıcak hale gelmeye başlıyor. Evlilik nefsane arzulara bir ruhaniyet kazandırır. Nitekim ruhani bir evliliğe dünyadaki cennet hayatı buyuruluyor. Evlilik nikah ve düğünle başlar. Nikah Allah adına akitleşmedir. Allah adına söz vermedir nikah. Erkeğin de kadının şerefi, kıymeti nikah ile akt eden aileyle gerçekleşir. Veda haccında Resulullah Efendimiz Allah adına söz vererek helalleniniz. Yani nikah Allah adına bir akitle başlıyor. Bu nikah ruhi ve bedeni bir ihtiyacın ulvi gayeleri ile idealize ediliyor. İnsanın ruhi ihtiyaçları var. Bedeni ihtiyaçları var. Bu idealize edilmiş oluyor. Bir yüce bir mana kazanır. Ondan hayırlı bir nesil gelecek. Düğünler nikah akdinin ilan edilmesi ve bir aile yuvası kurma sevincinin toplumla paylaşılmasıdır. Yani bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbedecek şekilde icra edilmelidir. Zira saadeti ihsan edecek Cenab-ı Hak'tır. Nikah ve düğün birbirinin tamamlayıcı unsurlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nikahla beraber bir velime, yani bir düğün yemeği verilmesi, zengin fakir ayırt edilmesi, Müslüman davet edilmesi tavsiye buyurulur. Bu ise ikazda şöyledir. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı yemek ne fena bir yemektir. Ne var burada? Zenginler çağrılıyor, fakirler çağrılmıyor. İbadullah istihkar var. Cenab-ı Hak tümümüze yazıklar olsun diyor küçük görenlere. Evliliğin gayesi insanın iffetini koruyup hayatın her zaman huzuru temin etmektir. Neslin devamıdır. Nefsani arzuları hak yolunda idealize etmektir. Adem aleyhisselam Havva validemiz yasak meyve yaklaşınca cezalı çıplak kaldılar. Demek ki çıplaklık ağır bir cürüm. Derhal yaprakta örtündüler, hemen istiğfar ettiler. Zira çıplaklık insanlık hayatını zedeler ve onu diğer mahlukların seviyesini düşürür. İnsan dışındaki bütün mahluklar çıplaktır. Cenab-ı Hak kalbin korunması için ayet-i kerimede takva elbisesini tavsiye ediyor. Yine ayette velizine fim lifurucim hafizun, onlar kadın ve erkek iffetlerini korurlar. Gözün iffeti var, kulağın iffeti var. Ağzımızdan çıkan sözün iffeti var. Seyrettiğimiz manzaralar var. Yanlış manzaralar var. Mevlânâ'nın güzel bir ikazı var. Nasıl diyor? Cünüplükten temizlenmek için yıkanılır. Fakat o gözün gördüğü haramlar karşısında da gusül icap eder. Bu gusül de Mevlânâ diyor, gözyaşıdır diyor. Dolayısıyla iffetsizlik insanlık haysiyetinden uzaklaşmaktır. Diğer mahlukat gibi sorumsuz, pespayı bir hayat sürmektedir. Efendimiz'den gelen bir hadise var, vaka var. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti, zekat koyun yerine. Koyunun başında ücret kazanan bir çoban bulunuyordu. Efendim çobanın yarı çıplak böyle dolaştığını görünce hemen onu çağırdı. Kaç gün çalıştın çoban dedi. Adam anladı. Ya bir kusurum mu var dedi. Yok dedim, kusurun yok ama senin şahsına ait. Lakin ben aramızda çalışan insanın yalnız kaldıklarında bile Allah'tan haya etmelerini isterim buyurdu. Allah Teâlâ'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum buyurdu. Rasûlullah şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum diye Cenâb-ı Hak iltica ederdi. Yani rivayetler sallallahu aleyhi ve sellem eshabın ifadesine göre örtüsünü bürünen bir genç kızdan daha hayalıydı. Haya buyuruyor Efendimiz, haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri gider. Yani haya giderse iman da gider. Yani iffet Cenâb-ı insana verdiği büyük bir lütuftur. İslam iman ve mümin şahsiyetin tescilidir ve aynı zamanda insanlığın tescilidir. Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde Meryem validemiz geçiyor. Orada Meryem'in fârik vasfını Cenâb-ı Hak iffetini koruyan Meryem diye geçiyor. Yani kadın iffetini korursa erkek ve kadın toplumun en kıymetli varlığı olur. Zerafet timsali olur. Lakin hanımlık haysiyetini yitirirse eğlence, oyuncak, en sefil bir varlık haline gelir. Günümüzde maalesef kadınlar aileden, evlilikten ve annelikten soğutarak sokağa ve dış dünyaya kendini teşhir etmeye özendiriliyor. Böyle şehvetin esiri olan kalabalıkların mütecaviz nazar ve tavırlarının insafına terk ediliyor. Yani nefsani arzuları bir vitrin malzemesi oluyorlar. Sanki nadide bir çiçek kaldırımlarda ayaklarından ezilmekte ve çiğnenmektedir. Bu ne kadar hazin bir faciadır. Hanımlar elbette ev dışında kendi fıtrat haysiyetiyle şahsi vazife hizmetlerde çalışabilirler. Hanımlara mahsus olan müesseselerde hizmet edebilirler. Hanımlara ait vazifelerde, meslekte bulunabilirler. Ve asıl kıymetleri bulunduğu mekan da kendi evleridir, haneleridir, yetiştirdikleri evlatlardır. Mukaddes vazifeleridir. Ev hanımlığı ve anneliktir. Denilmektedir ki bir mütefekkirin ifadesi, bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir kadını terbiye edin, bir aileyi, hatta toplumun bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Kadınlar şefkat numunesidir. Hatta şöyle bir misal verirler. Meşin nerede olduğunu hatırlamadım şimdi. Bir sel olduğu zaman, çocuk eğer sele düşerse, baba kendini sele atamaz. Yani anne gayri ihtiyar kendini sele atar. Velhâsıl annelerde böyle bir Cenâb-ı Hak merhamet ve hissiyat vermiştir ve bu hissiyatın ziyan olmaması lazım. Bunu bir arkasından güzel bir numune olmak, güzel bir nesil yetiştirmek için gayret etmelidir. Yine her sâlihâ kadın, erkeğe için mukaddes bir kalkan vazifedir. Kadın kendi başına ne gül goncasıdır ne de bir diken. Eğer yetiştirmesini bilirsen gül olur, tutmasını bilmezsen diken olur. O da toplumda görüyoruz. Diken mi, gül mü? Düğünler toplumun müşterek sevincidir. Efendimiz düğünlere teşvik eder. Allah'ın hükümlerine göre icra eden nikah meclisleri, cemiyetleri mübarektir. Duaların kabul olacağı mekanlardır. Tabii nikahların aleni olması şart. Gizli nikah o doğru değil. Bir düğünde evlenenin en büyük ihtiyacı da ümmet-i Muhammed'in hayır duasını almasıdır. Çünkü yeni bir hayatın başlangıcı bu evlilikte hayat takva temelleri üzerine inşa edilmelidir. Bu yeni hayata Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, manevi sohbetlerle, Cenab-ı Hakk'a dualar ve ilticalarla bilhassa salih kimselerin, fakirlerin, sahiplerin ihmal edilmediği ikramlarla adım atılmalıdır. Ki Cenab-ı Hak inayeti saadet tecellisi. O yuva Resulullah Efendimizin aile hayatının ruhani dokunan hissi alabilsin. O yuvada gözü nurlu olacak, kurret-i ayunun gözü nurlu olacak nesillerin yetişir Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Bugün maalesef pek çok düğün İslami ölçü ve hassasiyetler uzak icra ediliyor. Halbuki Müslümanın düğünü gayrimüslim düğünün gibi benzememeliktir. Aile için maddi manevi yıkım sebebi olan israf bu çok fazla. Çılgınlıklar, güç gösterileri, havai fişekler, lüküs ve şatafat yarışı Allah korusun büyük bir yıkıntıdır manevi hayata. Kadın erkeğin ihtilatının olduğu mahremiyetin çiğnendiği düğünler, helal ve haram sınırının unutulduğu bir merasim olmalıdır. Bütün bunlar bize yabancı bir dünyanın, egoizmin, hodgamlığının, savurganlığının, enaniyeti ihtiva eden menfili sanki bir böyle yaparak bu gösterişle sanki bir aşağılık duygusunu bir bastırma hareketi. İslam'ın tanımadığı bu haller de evliliğin ruhani tarafını zedeler. Zira saadeti ihsan edecek Cenab-ı Hak'tır. İslam hayatın her safhasını en güzel surette tanzim eder. Yani İslam bir bütündür. Hayatın bazı safhalarını yaşayıp bazı safhalarını terk edilmez. Bu hakikaten gafil olarak yaşayanlara Cenab-ı Hak soruyor. Yoksa siz kitabın bir kısmını inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Cenab-ı Hak bir levvame, tutarsız bir nefis istemiyor. Dolayısıyla hayatımızın her safhada İslam'ın ölçüleriyle düzenlenmesi zaruridir. Bunun için İslam'ın hassasiyetini, ahlakını, ruhaniyeti düğünlerimize aksettirmemek icap eder. Çünkü o düğünde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi içerisinde etsin. En büyük tahsil, liyâbudin liyârufun, Allah'a kul olmak, Cenab-ı Hakk'ı kalple tanıyabilmek, vahiy ile kalbin bir ahenk teşkil etmesi. Dünyevi tahsil, tıp, mühendislik, mimari, iktisat tahsiller dünyaya aittir. Ve bu tahsillerin de bir iman şuuruyla ifade edilmesi icap eder. Hak rızasının yapılması, kullanılması icap eder. Lakin son nefeste bile bütün tahsiller hükmü biter. Orada yegane gerçek tahsil kulluk tahsilidir. Eğer mühendissek, mimarsak, hangi meslekteysek onun içine bu kulluk tahsilini biz nasıl icra ettik? Cenab-ı Hak ayette ne buyuruyor? Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önden çetin bir gün ahireti ihmal ediyorlar. İnsan Suresi 27. ayet. Evlatlarını biraz ahiret tahsil yaptırmak zorundayız. Dünyevi tahsillerin nefsani tarafına meyletmesinler. Dünyevi tahsili yaparken ahiret tahsili unutmasınlar. Bugün baktığımız zaman Gazze'de uzunmuşlar yüksek tahsiller. Onları destekleyenler de yüksek tahsiller. Demek ki bu Mevlana'nın güzel bir ifadesi var. Tek kanatlı bir kuş bir kedine helakine uğrar. Muhakkak dini tahsille, dünyevi tahsil mezc etmek zorundayız. Mühendis mi olur, doktor mu olur? Muhakkak kalpte Allah sevgisi, Allah korkusu olacak. Vicdan olacak. Vicdan yerine egonizm girdi. Hodgamlık girdi. Vicdanlar hükmünü kaybetti. Mümin nasıl olacak? Ayet-i kerimede ve cennetli müttakin imama hem takva sahibi olacak. Hem de irşad edici olacak. O takvasıyla irşad edecek. Haliyle irşad edecek, kaliyle irşad edecek. Bu her müminin vazifesi. Bizi takva sahibi önder kıl Cenab-ı Hak buyuruyor. Müminin duasında. Yani takvada karakterimizle, şahsiyetimizle numune olacağız. Cenab-ı Hak bizden böyle bir aile düzeni istiyor. Böyle bir düzen asıl saadet düzenidir. Zaman zaman tarih devam eden toplumların huzur bulduğu devirlerdir. Cenab-ı Hak inşallah toplumunu böyle yuvalarla müzeyyen kılar. Bizim kıymet ölçümüz ve saadet mizanı Peygamber Efendimiz'dir. Onun ruhani dokusuna ne kadar nasip alabildiğimizin mihengi ölçüsü de Ashâb-ı Kirâm'dır. İşte Ashâb-ı Kirâm sözde hesap değildi, fiilde hesaptı. Yaşayarak tescil ettirdiler. Ümmet-i Muhammed'in 14 asrı aşan tarih boyunca fert cemiyette bu ilahi kıymet ölçüsünü riayet edenler rahmete nail oldular. Bu ölçüden uzak olanlar da şiddet ve nefret ayrı düşer oldular. Günümüzde Efendimiz'in rahmet vesile olan sünnet-i seniyeden uzak yaşayan hantal yürekler, kabuk kuvvetin esiri olarak kadına şiddet muamelesinde bulunuyorlar. Müslüman bir erkek, ailesine karşı müşrik ve merhametli olmak mükelleftir. İslam'da böyle bir şiddet diye bir şey, bırakın insana, hayvana bile şiddet yoktur. Hayvanlar denecek ve bir kamçı fazla vurmuşsa, o hayvan da hakkını alacak. Bu kadına şiddet nereden geliyor? İslam'da böyle bir şey yok. Efendim buyuruyor, sizin en hayırlı ailenize en güzel muamelede bulunmanızdır buyuruyor. Bugün maalesef kadına şiddet ve taciz gündeminin ilk sıralarında yer alıyor toplumda. Bıçaklanan, yaralanan, öldürülen kadın haberi gazeteleri dolduruyor. Boşanmalar artıyor, evlatlar aile sıcaklığından mahrum kalıyorlar. Halbuki şanlı tarihimiz ortadadır. 1400 senelik tarihimizde kadına şiddet, tacizden bahsedilemez. İslam daim onun şefkat ve haysiyetini korur. İslamiyet sadece insana ve kadına değil, hiçbir varlığa şiddete müsamaha göstermez. Hayvanata bile eziyete müsaade etmez. Bir ağacın dahi şiddetle silkelenmesine razı olmaz. Cezai müeddiler koyar. Fâsî Sultan Mehmet Han, bir ağacı lüzumsuz kesene bir ceza vermiştir. Şunu ifade edelim ki, kadına şiddet ve taciz ilk defa Batı'da başladı. Bunun sebebi, kadını meta haline getirerek insafsız sokaklara itilmesi, kadının bir vitrin malzemesi olmasıdır. Batı'da aile çökmüş, nüfus azalmaya yüz tutmuş. Kadın ve erkek evlilik dışı çirkinliğin girdabına boğulmaktadır. Burada eşitlik iddiasında altında kadın erkeğe karşı kışkırttığı, halbuki müttefikilerin dediği gibi Batı'da kadın yok, erkek de yok, insan da yok ve vicdan da yok. Sadece ruhsuz, materyalist bir sistem var. O sistemi ancak ekonomi ve hukukla korumaya çalışıyorlar. Jandarma gücüyle korunması. Bunlar çökünce asıl tahribat ortaya dökülüyor. Yani bu uzun. Yani bu kadına şiddet, İslam daima bütün şiddete manidir. İslam'ın merhamettir, şefkattir. Avrupa'dan ithal edilen taklit kanunlar, sonu gelmeyen boşanma davaları, erkek de boşandığı hanıma ömür boyu zorla nafaka ödetmesi gibi problemleri, meseleleri ortaya çıkardı. Onun için evlenmeler de azaldı maalesef. Şurası çok mühim, okunan ayette. Ayette sade bilinen üç hususiyet vardır. Birincisi, Cenâb-ı Hak لِتَسْكُنُوا buyuruyor. Takva sahibi olacak hanım ve erkek, burada bir sükûn, bir huzur hali olacak. İkincisi, sevgi olacak, merhamet olacak. مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Bu sevginin menşei Cenâb-ı Hak'tır. Yani مَوَدَّةً, meşru sevgi, muhabbet. Ulvi muhabbetler ki ruhi bir lezzet verir. Beraber namaz kıldılar, oruç tuttular vesaire yaptılar. Kendi aralarındaki muhabbeti artırır. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine de yaklaştırır. Günümüzde aşk denince yanlış mana akla geliyor. Bedenin bedeni olan muhabbeti aşk değildir, şehvettir. Bedenin bedeni olan muhabbeti aşk değil, şehvettir. Gerçek aşk ise ruhun ruha muhabbet duymasıdır. İşte sahâbî, Rasûlullah Efendimiz'in ruhuna muhabbet duydu. Bu ise insanı olgunlaştırır, ilahi muhabbete basamak, Allah'a olan muhabbete bir basamak teşkil eder. Cenâb-ı Hakk'ın bir sıfatı el-Vedûd'dur. Yani muhabbetin merkezi Cenâb-ı Hak'tır. Bütün mahlûkâta o muhabbeti veren, bütün yılana bile muhabbeti veren Cenâb-ı Hak'tır. Şöyle bir hadise var. Altın ve gümüşü biriktirip infak etmeyenlere acıklı bir azab ile müjdele ayetinde. Tövbe 34. ayet. Altın ve gümüşü biriktirip infak etmeyen acıklı bir azab ile müjdele. Bunun hesabı da tamam ya, altın ve gümüşü işimiz kadar kullanacağız. İşimizin dışındakileri infak edeceğiz. Peki neyi biriktireceğiz? Efendimiz sahip olan en fazla üç şeydir buyuruyor. Birinci zikredilen bir dil. Dil daima Cenab-ı Hakk'ı anacak. Her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı anacak. Çünkü her şeyin hâlik-i O. Zira bu cihan ilahi azamet kudret akışlarıyla müzeyyen bir abes yok. Onun dil daima tabi bu kalbe bağlı. Kalp Allah'a yaklaştı. Her gördüğü şeyi su içerken, bir manzaraya bakarken, bir hayvana bakarken, evladına bakarken aman ya Rabbi diyecek, Subhanallah diyecek, Elhamdülillah diyecek. İkincisi şükreden bir kalp. Nimetlerimi saymaya kalkarsanız sayamazsın buyuruyor. Bir gözün şükrü, kulağın şükrü, ver gözün al dünyayı deseler. Ver kulağın al dünyayı deseler. Velhâsıl demek ki Cenâb-ı Hak kulun daima bir şükür halinde olmasını istiyor. Zerreden küreye her şey insana tahsil edilmiş. İnsan da bunu tefekkür ediyor, daima şükür halinde yaşayacak. Üçüncüsü, burası mühim. Kocasının imanına yardım eden sâlihâ bir zevcedir. Onun için evlatlarımızı bir sâlihâ, bir hanım olarak yetiştirmemiz zaruri. Efendim buyuruyor, bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Yani Allah sevdiriyor, biri sâlihâ hanım. Çünkü nesli hayırlı bir sâlihâ hanım yetiştirir. Velhâsıl buyuruluyor. Burası çok mühim. Kemale ermiş bir mü'minde, sâlih ve sâlihâ bir mü'minde üç tane vasıf olacak. Birincisi, diliyle zikirde. Her şey besmele ile başlayacak. Besmele unutmayacak. Suya besmele ile başlayacak. Hamd ile bitirecek. Yeme öyle, her şey öyle. Düşüncesi, neyi düşünecek? Cenâb-ı Hak bir düşünme merkezi vermiş. Bu düşünme de kalbe bağlı olacak. Tefekkürü artacak. Çünkü bu dünya, bu cihan bir ilahi azamet laboratuvarı. Zerreden küreye, hangi meslekte olursa olsun Cenâb-ı Hak az bir ilim verdik diyor ki bir Cenâb-ı Hak ilahi azametini tefekkür edecek. Üçüncü, hal ile tebliğde bulunacak. Yani hal ile İslam'ı yaşayacak. Sözde değil, fiilde bir mümin olacak. Gerçek bir müminin hayatı adeta daim bir zikir halinde olacak. Zira mümin gönlündeki imanın bir tezahürü olarak her hadise zikredecek, dua edecek, Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Bir iki misal veririm. Mesela bir anne babanın çocuk dünyaya geldiğinde ne denir? Allah salih veya salih kullarından eylesin. Devam Cenab-ı Hakk'a iltica edilir. Cenab-ı Hak zikredilir. Rabbimiz hayırlı bir evlat eylesin. Resulüne hayırlı ümmet kılsın, anne babasının hayırlı evlat olsun denir. Şimdi böyle denmiyor. Ne diyor şimdi? Bak çocuğun ol, kendine iyi bak. Şu ol, kendine iyi bak. Ya bu ne demek Allah aşkına? Yani Allah sana iyi baktırır. Sen Allah'ın adını ağzına alma, kendine iyi bak. Olur mu öyle şey? Evlenenlere Allah mesut eylesin, Allah iki canına saadet versin, Allah bahtını güldürsün denir. Kendine iyi bak denmez. Hasta ziyaret edildiği zaman Rabbimiz şifalar ihsan etsin. Çektiğiniz sıkıntıları, günahları da kefaret olsun. Dereceniz terfiye vesile olsun. Ne güzel bunlar, hep böyle Allah'ı zikreden yapılan dualar. Bir vefat haberi geldiği zaman اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ Biz şüphesiz Allah'a aidiz, yine şüphesiz Allah'a döneceğiz. Böyle bir hem kendi teselli etmek, hem karşısındakini teselli etmek. Vefat eden birinin yakınlarına Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun, Allah size sabr-ı cemil ihsan edinirdi. Yola çıkan bir kimseye Allah'a ısmarladık der, uğurlandı, Allah'a emanet ol denir. Kendine iyi bak denmez. Bir işe veya yemeğe başlayan besmele çekilir. İlk alışveriş yaptığı zaman hep ecdat böyleydi. Şifa senden bereket Allah'tandır denirdi. Hep Cenab-ı Hak iltica eder. Bir mümine karşı önce Allah'ın selamı veririz. Selam bir dua, Esselamu aleyke. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. O da selamla yine bir duala aleyküm selam. Allah'ın selamı, rahmeti senin üzerine olsun. Ne güzel bir karşı bu dua. İstikbal yapacağı bir iş bahsederken ben şunu yapacağım, bunu yapacağım demez. Allah izin verirse, Cenab-ı lütfederse şöyle şöyle yapacağım. Allah'ın adına şuraya gideceğim, inşallah böyle yapacağım diye ifadeleri kullanır. Sabırlığın zorlandığı zamanlar olur hayatta, imtihan olarak. O zaman diye لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةِ اِلَّا بِاللّٰهِ وَاللّٰهُ مَا السَّابِرِينَ hayret verecek bir manzara veya güzellik karşısında Subhanallah, maşallah, barekallah denir. Bu misalleri alabildiğince çoğaltabiliriz. Hem Cenab-ı Hak Âl-i İmrân Sûresi'nde kemâl edilmiş bir müminin daim bir zikir halinde olmasını istiyor. Onlar ayaktayken, otururken, yanlarında yatarken hep Allah'ı zikrederler. Yani kul burada liyâbudûn Allah'a kul olmanın imtihanı içinde geldik. Cenab-ı Hak mallarıyla canlı cinini satın aldılar buyuruyor. Ahiret çarşısı bu dünya. Cenab-ı Hak unutulmayacak. Bu şekilde müminin dili daima Allah'ın zikriyle meşgul olurken kalbi de ilahi kudret, azamet derecesiyle tefekkürle derinleşecek. Hangi bilgide olsun, ister botanikçi ol, ister fizikçi ol, kimyacı ol, doktor ol, insana ait ilimler olsun, demek ki kul daima Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür edecek. O tefekkürle devam zikredecek, Sübhanallah, elhamdülillah diyecek. Yani bu cihan ilahi kudret ve azamet tecellilerinin bir meşheri, bir sergisi. Kul bu cihan mektebini kendini nefsani, şeytani vitrinini seyretmekten koruyacak, ruhani tefekkürle derinleşecek. Her gün Cenab-ı Hakk'ın kudret azametini hatırlayacak. Böyle kendi hiçlik, yokluk, acizliğine Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği bir lütfu insan olarak yaratması, en büyük peygamber ümmet olması bunun tefekkür halinde olacak. Biraz da kendi yaratılışını tefekkür edecek. Hep Cenab-ı Hak bize ilahi azametlerce bildiriyor ki nasıl Cenab-ı Hakk'a şükredeceğiz. Hayatın her zaman güzel bir kul olacağız. Yeni mümin hayatının her safhada Rasûlullah'ın hayatıyla mizan edecek. Onu haliyle hallenmeye, ahlakıyla ahlaklanmaya çalışacak. Bu haliyle İslam'ı yaşayarak diliyle, haliyle tebliğ edecek. Nitekim bu ecdadımız mesela Osmanlı'nın fethettiği yerler, Arnavutluk olsun, Bosna olsun vesaire daima oraya Anadolu'nun temiz insanlarını yerleştirdiler. Onların haliyle oraların halkı da Müslüman oldu. Yani her Müslüman demek ki İslam'ı tebliğ etmeye yaşayarak mecbur. Cenab-ı Hak buyuruyor sizler yerde Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın dinini temsil edersiniz. Peygamber de şahit olsun buyuruyor. Zevci'nin takva hususunda bir efendim bir hadis-i şerif var. Geceleyin kalkıp herhalde teheccüd namazı bu. Hanımını da kaldırarak kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Aynı şey geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet eylesin. Şimdi bu hadis-i şerifte anlaşılan iki tane nükte var. Bu bir aile saadetini. Bir defa iki taraf samimiyse birbirine, su serperek sevinir. Eğer uzaksa kızar, niçin beni rahatsız ediyorsun der. Birbirin takvayı teşvik için de iki büyük düstura bağlı bu. İslam'ın yaşadığı hanımın beyine, beyin hanımına ahiret hatırlattığını, birbirini yüzü serperek, namaza kaldırarak derece samimiyet, muhabbeti kaynağı bir aile, dünyanın en mesut bir aile yuvasıdır. Yine rahmetli hepimizin babası Musa Efendi'nin yeni evlenenlere bir telkini vardı. Oğlum ve kızım derdi, birbirine merhametli olacaksınız. Fakat bu merhamet, Allah yolunda merhamet olacak. Birbirinizi ibadet teşvik edeceksiniz. Rasûlullah Efendimiz'in ahlâkına, edebine, nezaketine, zarafetine teşvik edeceksiniz. Beraber seherlerde kalkacaksınız. Beraber Kur'an-ı Kerim okuyacak, böylece Allah'ın rahmeti üzerine tecelli edecek. Zira kula saadeti verecek Allah'tır. Hem dünyada huzur, hem de ahirette ebedi hayat saadet verecek Allah'tır. Demek ki, liteskünü, sükûnet, ikincisi meveddeten muhabbet, üçüncüsü rahmeten buyuruyor. Bilhassa birbirine merhametli olacak sevse. Bilhassa bu yaşlılıkta birbirine baston olacaklar. Evlilikte temel malzeme sevgi, şefkat ve merhamettir. İnsan birbirine muhtaçtır. Biraz ihtiyarlıkta salih ve salih işler birbirine adeta bir destek vazifesini görecekler. Huzurlu bir ailede beş tane şart var. Birinci muhabbet. Bazen menşe-i Cenâb-ı Hak. Sadakat, iki zor zamanlar olur. Zor zamanlarda birbirine sadakat gösterecekler. Ne olacak peki ruhani hayatta? Karşılıklı saygı olacak. Saadet ne ister? Samimiyet ister. Saadet, laubalilik kabul etmez. Onun için evlilikte samimiyet olacak, laubalilik olmayacak. Saadet de vakar ister. Kibir asla kabul edilmez. Kibir küçültür insanı. Vakar yükseltir. Saadet tevazu ister. Cenab-ı İbadur Rahman yardım mütevazı olarak dolaşırlar buyuruyor. Zilleti kabul etmez. Yani evlilik de gönül ahengine daima dikkat edilecek. Daima bir sabır devam imtihanı olarak sabrı zorlandığı bir zamanlar olur. O zaman ne olacak? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İptilalar karşısında sabır ve namazla Allah'a iltica edin buyuruyor. Yine bir mümin hanımını buğz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğensin buyuruyor. Hanım için de öyle, erkek için de öyle. Aile modeli. Cenab-ı Hak Efendimizi üsve-i hasene örnek şahsiyet, örnek karakter olarak gönderiyor. Aile hayatının saadetin zirvesi Resulullah Efendimiz. O yuva Efendimiz yuvası dünyanın en mesut yuvasıydı. O yuvada burcu burcu saadet rayihaları yayılırdı. Yani o yuva günlerde sıcak bir ekmek bile olmazdı. O yuvada hanımlar odasına ancak başlarına eğilip girerlerdi. Lüks, konfor vesaire yoktu. O yuvada rızık olarak rıza vardı, sabır vardı, teslimiyetin lezzeti yaşanırdı. Bunu yaşamakla nefsane arzuların hükmü kaybolurdu. Kızların da dünya gözü müreffeh bir hayatı yoktu. Yani Allah Resulü'nün ona coşkun bir muhabbeti vardı. Onları dünyaya bir mirasla bırakmadı Efendimiz. Maneviyat arttıkça nefsane arzular azalır. Çocuk yetiştirme hususunda anne babanın biraz dikkat etmesi gereken başlıca hususlar nelerdir? Anne babanın mesuliyeti, hayırlı bir evlat yetiştirmesi, bir defa benim çocuğuna ruhaniyet terkine güzel bir isim koyması. Zira isim müsemmayı çeker. İkincisi, feyizli bir ortamda inkişaf etmeleri için lokmanın helalliğine dikkat edilmelidir. Eğer helalse, o çocuğa ruhani iştahlar verir. Eğer karışıksa, bulanıksa, o çocuğun hâtırıyesi bulanık olur. Onun için hatta Efendimiz hacca gelir diyor, lebbeyk der, ya Rabbi huzuruna geldim der, la lebbeyk der, sen reddin çünkü sen haram lokmayla geldin der. Bilhassa bu babaların bu hususa çok dikkat etmesi lazım. Diğer bir husus, çocuklarda taklit meyli hakim olduğu için onlara örnek olacak bir davranış güzelliği sergilenmelidir. Yani örnek almak kadar tesir edici bir şey yoktur. Hak dostunun irşadı bu hakikat dolayısıyla sözden ziyade hal ve örnek de olmuştur. Hazreti Ömer Radıyallahu anh susarak da tebliğ edin buyuruyor. Yani güzel ahlakınızı sergileyin buyuruyor. Ancak icra eden iyilikler veya kötülüğün her biri bir benzerini meydana getirir. Mesela anne babaların devam münakaşa, kavga ettiği ortamlarda büyüyen çocuk huysuz oluyor, hırçınlaşır. Diğer bir husus, çocukların davranışlarını daima kontrol edilip göz önünde yapamadıkları kabahatleri gizli ve tenha yerlerde işlemene meydan verilmemelidir. Zira bu durumda karakterler zaafa uğrar, iki yüzlü olurlar. Bu hani ilk tezahürde yalan ve riya olur. Çocuk yalan alışır. Allah korusun, yalan da Kur'an-ı Kerim'de hastalığı artırır buyuruluyor. Yine çocukların güzel işlerini mükafatlandırmak lazım. Hataların ise görmezden gelinmemelidir. Çünkü müsbet davranış mükafat ile pekişir, çocuğun şahsiyeti kalıcı hale gelir. Bunun mukabil vaktinde ikaz edilen hususlar tekrar tekrarına şahsiyetin parçası haline gelir. Bu yüzden biraz kız çocuğu küçük yaştaki kıyafet yanlışlıklarını müsamaha etmek büyük bir hatadır. Yine çocuğa sık sık ceza verip arsız hale getirmemek lazım. Emir ve yasakları yavruların kavrayabileceği bir şekilde izah ve ikna edici bir şekilde terk edilmelidir. Adab-ı muaşeret ve ahlak kaideleri öğretilmelidir. Arkadaş hakkı, kardeş hakkı, ana baba hakkı, komşu hakkı, bütün hayvanatın hakkı vesaire. Çocukların meşru sınırlara dayanıp çocukluğunu yaşamalarına imkan tanımalıdır. Yani ne fazla serbest bırakmamalı ve de haddinden fazla baskı yapılmalı. Bu ölçü çok mühim. Diğer Hazreti Ömer buyuruyor ki, şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeden yumuşak olunmalıdır. Zira fazla serbestlik nefsaneti azdırır. Fazla baskı da çocuğun ezik ve silik bir karaktere sahip olmasına sebebiyet verir. Bu yüzden ölçü bir uslup ile vakitlerini fazileti bir insan olma vesile olacak davranışlara doldurmaya gayret edilmelidir. Yine kendilerine Cenab-ı Hak nimetini hatırlatıp hamd ve şükür alıştırmalıdır. Peygamberim hayatı misal verir, iç âlemlerin Peygamber'e muhabbetiyle yoğrulmasa gayret edin. Hep Peygamber Efendimiz'e misal vermeli. Bak böyle yaparsan seni Rasûlullah Efendimiz ahirette senin yanına alacak. Sana Cenâb-ı Hak mükafatlar verecek. Hep yine Peygamber Efendimiz Cenâb-ı Hakk'ı bahsederek yavrunu terbiye edebilmek. En mühimi daha küçük yaşta ibadet ve hizmete alıştırmalı. İbadet mesulü hizmetin emniyetini telkin etmeli. Unutmalı ki asil bir nesil yetiştirmek insanlık muhtezası olan ulvi bir duygudur. Evlatların yetişmesi hususunda çekilen minnet, meşakkatler günahların affına vesile olur. Şurada iyi terbiyesinde Allah razı şöyle buyurdu: bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakmamıştır. En güzel miras ana babanın bir karakter ve şahsiyet mirasıdır. Para mirası mühim değil. Onu zaten nasıl kullanacağını, sonra bir şahide karakter verirsen o miras kullanmayabilir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yine evlatın ailem için aile namaz kılmayı emret. Birinci şart. Onu ufak yaşta çocuğun yanına namaz kılacaksın. Bir namaz kıldı hemen bir hediye vereceksin. Tekrar kıldığı yanına bir hediye ver. O şekilde çocuğu namaza alıştıracaksın. Yavrularımız arasında adalet riayet edip hasetleşmeye meydan vermemek lazım. Vakitler geldiğinde imkânları müsaade o takdirde onları evlendirmeliyiz. Şu fakülteyi şurayı bitirin, şunu bitirsin. Yok, o zaman ne oluyor? Öbür hayata alışıyor, aile hayatından uzaklaşıyor. Efendimiz bir ara Hazreti Ali'ye radıyallahu anh, ya Ali, üç şeyi geciktirme buyurdu. Bir, vakti gelince namazı. 10 rekatlık bir namaz, geciktirsen 30 rekat haline gelir. Ve huşûla da kılamazsın. Namazı vaktinde kılacaksın. İkincisi, hazırlanan cenazeyi hemen gömmek bulunuyor. Yani sâlihler arasında gömmek. Yani cenazeyi bekletmeme, orada acele et Ali diyor. Yani burada morga koyuyorlar, soğuk hava deposuna koyuyorlar. Almanya'dan şu gelecek, şurada gömülecek. Bu ölüye eziyettir. Üçüncüsü, dengini buldun bekar hanıma. Onu da evlendir buyuruyor, acele et. Kendi evlatına mesul olduğumuz gibi, çevremizde yetimlerden de mesul olduğumuzu unutmamak lazım. Yine Efendimiz, kız çocuğu üzerinde daha çok itina edin buyuruyor. Her kim iki kız çocuğunu buluğ çağına gelince kadar büyütüp terbiye ederse, onu takvâla müzeyyen hâle getirirse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız buyuruyor. Velhâsıl çocuğumuzun kusursuz olmasını istiyorsak, kusursuz bir anne baba olmaya mecburuz. Sana Allah'ın emaneti olan evlatlarına eğitim hususunda ne yapıyorsun? Ne kadar manevi eğitim veriyorsun ufak yaştan itibaren? Onu ne öğretiyor? Ona hangi kültürü veriyorsun? Çocuklarının ebedi istikbalini, dünyevi istikbalinden daha çok emniyet veriyor muyuz, ihmal mi ediyoruz? Evlatların Kur'an eğitimine ihtimam gösteriyor muyuz? Onu küçük yaşta namaza, camiye, cemaate cömertlik ve infaka alıştırabiliyor muyuz? Bu da hepsi terbiyeyle oluyor. Rabbimiz cümlemizi Fahri Kainat Efendi gönül dünyasından, ruhani dokusundan, güzel ahlakından hisseler nasip edin inşallah. Bu yavrularımız inşallah ömürlerini bütün evlatlarımızın inşallah faziletli bir aile hayatını nasip eylesin. Bilhassa bugün zamanımızın şerlerinden muhafaza eylesin. Bugün evlenen evlatlarımızı, diğer evlenen evlatlarımızı, evlenecek evlatlarımızı duayla bitirelim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme ec'al hâzel akde meymûnen mübâreke. Ve ec'al beynühümâ ülfeten ve muhabbeten ve karâra. Ve lâ tec'al beynühümâ nefreten firkanen ve firâra. Allahümme ellif beynühümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havva. Ve beyne Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme Hadîcetül Kübrâ. Ve beyne Ali kerramallâhu veçhü ve Fâtıma-tü Zehrâ radıyallâhu anhâ. Allahümme âtîlehümâ veleden sâlihâ. Ve rizkan vâsiyâ ve umren tavîlâ. Ve kalben hâşâ. Ve lisânen zâkirâ. Rabbena heblenâ min ezvâcina ve zürriyâtina kurrete a'yun ve ceâlel müttakînî imâmâ. Duamızın kabulü niyâzı lillâhu teâlâ. Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 17 Ağustos 2024 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.